Ayrım 7.
Bu dünyanın işleri ne kadar yavan, düz ve yararsız görünüyor bana der Hamlet'te. Bernard, Bernard, hangi düşünce doğuyor içine? Daha dün bir çekmeceyi karıştırıyordun. Hangi yola sapıyorsun? Dikkat et oğlum, iyi dikkat et. Edouard'ın valizini alan emanetçi birazdan yemeği çıkacak. Yerine bir başkası geçti. Dostuna söz vermemiş miydin? Her şeyi göze almayacak mıydın? Ama fazla çabuk davranmanın her şeyi berbat edebileceğini düşünüyor. Emanetçideki adam gitmesiyle gelmesinin bir olmasına şaşarak bu acele karşısında kuşkulanabilir. Defterine bakınca öğleden birkaç dakika önce emanete bırakılmış bir eşyanın hemen sonra geri alınmasının pek doğal olmadığını düşünebilir. Sonra sokaktan geçen biri bir can sıkıcı kağıdı yerden aldığını görmüşse, Bernard yeni baştan ağır ağır Concord'a kadar indi. Bir yemek süresi kadar bir zaman geçirecekti böylece. Öğle yemeği süresince valizi emanetçiye bırakmak, sonra da gidip almak sık sık olan şeylerdendir, değil mi öyle? Baş ağrısını duymuyordu artık. Bir lokantanın terası önünden geçerken teklifsizce bir kürdan aldı. Masaların üzerine küçük demetler biçiminde koymuşlardı bunları. Emanetçinin masası önünde bunu kemirecek, böylece tok görünecekti. Yüzünün iyi görünmesi, üstünün başının zevkliliği, davranışlarındaki seçkinlik, gülümsemesindeki, bakışlarındaki içtenlik, sonra bolluk içinde yaşadıkları, her şeyleri tamam olduğu için hiçbir gereksinimi olmayanları belli eden, anlatılmaz görünüşü, hep kendinden yana olan şeylerdi. Bunun için mutluydu. Ama adam kanepelerde uyudu mu, bütün bunlar buruşurdu. Emanetçi 10 santim saklama ücreti isteyince beklenmedik bir telaşa kapıldı. Metelik yoktu üzerinde. Ne yapmalı? Valiz şuracıkta kapının aralığındaydı. En ufak bir güvensizlik kuşku uyandıracaktı. Parasızlık da. Ama şeytan yenilmesine izin vermeyecek, bir umutsuz arama taklidi yaparak ceplerini birer birer karıştıran Bernard'ın sıkıntılı parmaklarının altına kim bilir ne zamandır yeleğinin cebinde unutulmuş 10 suluk bir paracık kıstırıyor. Bernard bunu adama uzatıyor. Heyecanını hiç belli etmedi. Valizi alıyor, sonra basit ve dürüst bir hareketle geri verilen suları cebine koyuyor. Öf, sıcak mı sıcak? Nereye gidecek? Bacakları kaçıyor sanki altından. Valiz de ağır geliyor. Ne yapacak? Birdenbire valizin anahtarı olmadığını düşünüyor. Yok canım, yok. Hayır, kilidi zorlamayacak. Hay Allah, hırsız değil ki o. Ama içinde ne olduğunu bilse bari. Bayağı ağır bu valiz. Ter içinde. Bir an duruyor. Yükünü kaldırıma koyuyor. Elbette geri vermek istiyor bu valizi. Ama ilkin ifadesini almak isterdi. Gelişi güzel basıyor kilide. Mucize. Kabuklar aralanıyor, inci görünüyor aradan. Bir cüzdan, onun arasından da banknotlar görünüyor. Bernard inciyi alıyor, istiridyeyi hemen kapatıyor. Şimdi gerekeni buldu. Çabuk bir otel. Amsterdam sokağında pek yakında bir otel olduğunu biliyor. Ölüyor açlıktan. Ama sofraya oturmadan önce valizi sağlam bir yere koymak istiyor. Valizi taşıyan bir garson merdivende önünden gidiyor. 3 kat, bir koridor, bir kapı. Kapıyı hazinesinin üstünden kilitliyor, aşağı iniyor. Bernard bir bifteğin önüne oturmuş, cüzdanı cebinden çıkarmayı göze alamıyordu. Bir gözetleyen var mıdır, yok mudur, nereden bilirsin? Ama iç cebinin dibinde sol eli cüzdanı aşkla yokluyordu. Edouard'a bir hırsız olmadığımı anlatmak, işin güç yanı bu işte, diyordu içinden. Ne biçim bir adamdır Edouard? Valiz belki bilgi verecek. Çekici, bunda kuşku yok, ama hiç şakadan anlamayan çekici insanlar da pek çok. Valizinin çalındığını sanıyorsa yeniden görünce sevinmemezlik edemez. Geri getirdiğim için minnettar olacaktır bana. Ya da mandanın biridir. İlgisini çekmenin bir yolunu bulurum elbet. Bir tatlı yiyelim çabucak, sonra yukarıya çıkıp durumu gözden geçirelim. Hesap. Garsona da oturaklı bir bahşiş bırakalım. Birkaç saniye sonra gene odadaydı. Gel bakalım valiz efendi, seninle hesaplaşacağız. Bu yedek giysi bana göre biraz büyük kuşkusuz. Kumaşı uygun, zevki okşayan türden. Çamaşırlar, tuvalet eşyaları. Bütün bunları bir gün ona geri vereceğimden pek emin değilim. Ama hırsız olmadığımı kanıtlayan bir şey var. O da şu kağıtların beni çok daha fazla ilgilendireceği. Şundan başlayalım hele. Edouard'ın Laura'nın acıklı mektubunu arasına sıkıştırdığı defterdi bu. İlk sayfalarını önceden biliyoruz. Hemen arkadan gelenler de işte şunlar.
11. Eduard'ın günlüğü. 1 Kasım. 15 gün oluyor. Bunu hemen deftere geçirmemekle iyi etmedim. Zamanım yok değildi ama gönlüm Laura ile doluydu daha. Daha doğrusu düşüncemi ondan ayırmak istemiyordum. Sonra buraya öyle sıradan gelişi güzel şeyler yazmak da hoşuma gitmiyor. Bir de anlatacağım şeyin arkası geleceğini, önemli bir sonucu olabileceğini sanmıyordum. Hiç değilse bunu benimsemeye yanaşmıyor, bunu kendi kendime kanıtlamak istediğim için de günlüğümde sözünü etmek istemiyordum. Ama iyice anlıyorum artık. Ne kadar kaçınsam boşuna. Bugün Olivia'nın yüzü düşüncelerimi mıknatıslıyor. Akışlarının yönünü değiştiriyor. Onu göz önüne almadıkça içimdekini tümüyle açıklayamam. Kendimi tümüyle anlayamam. Peren'den dönüyordum. Burada eski kitabımın yeniden basılışı nedeniyle hazırlıkları gözden geçirecektim. Hava güzel olduğundan yemek saatine kadar rıhtımlarda dolaşıyordum. Vanille'nin önüne gelmeme az kala bir kelepir kitap sergisinin yanında durdum. Dükkanın kapı aralığında bir hasır iskemlede oturan gözcünün rahat bakışları altında açık rafları araştırıp duran 13 yaşlarında bir öğrenci kitaplardan çok daha fazla ilgilendiriyordu beni. Sergiyi seyreder gibi yapıyordum ama ben de göz ucuyla ufaklığı gözetliyordum. Fazla kısa kollarının altından ceketinin kolları çıkan, iplikleri görünecek derecede eski bir pardesü giymişti. Boş olduğu sezilse bile yandaki büyük cep aralık duruyordu. Bir ucu yırtılmıştı. Bu pardesünün daha önce birkaç kardeşin işini görmüş olması gerektiğini, kardeşlerinin de kendisinin de ceplerine fazla öteberi koymak alışkanlığında olduklarını düşündüm. Bir de bunu onarmadığına göre annesinin ya umursamaz ya işi başından aşkın bir kadın olduğunu düşündüm. Ama bu sırada ufaklık biraz dönünce öteki cebin kalın, sağlam bir kara iplikle baştan başa ama kabaca onarılmış olduğunu gördüm. Annesinin azarlarını işittim hemen. İki kitap birden koyma cebine, pardüsünü mahvedeceksin. Cebin yine yırtılmış. Haberin olsun, bir daha dikmem artık. Bak neye benzemişim böyle. Zavallı anneciğimin de bana söylediği ve benim de kulak asmadığım şeyler. Pardesü açıktı, altında ceket görünüyordu. Yakasının ilik yerlerindeki bir tür nişan, bir kurdele parçası, daha doğrusu sarı bir rozet dikkatimi çekti. Bütün bunları disiplin gereğince, sırf yazılmaları canımı sıktığı için geçiriyorum defterime. Bir ara gözcüyü dükkandan çağırdılar. Ancak bir an kaldı içeride, sonra dönüp iskemlesine oturdu. Ama bu an çocuğun elinde tuttuğu kitabı pardesüsünün cebine sokuşturmasına yetmişti. Sonra hemen aynı anda hiçbir şey olmamış gibi gene rafları araştırmaya başladı. Gene de kaygılıydı, başını kaldırdı. Bakışımı fark etti, gördüğümü anladı. Hiç değilse görmüş olabileceğimi geçirdi içinden. Pek emin değildi kuşkusuz ama bir kez kuşku düşmüştü içine. Bütün güvenini yitirdi, kızardı, küçük bir oyuna girişti. Çok rahat görünmeye çalışıyordu ama oyun sonsuz bir rahatsızlık belirtiyordu. Gözlerimi üzerinden ayırmıyordum. Aşırılmış kitabı cebinden çıkardı, sonra gene soktu. Birkaç adım uzaklaştı. Ceketinin iç cebinden eskimiş küçük bir cüzdancık çıkardı. Bulunmadığını iyi, çok iyi bildiği bir parayı arar gibi yaptı. Anlamlı anlamlı yüzünü buruşturdu. Oyunculara yaraşır bir yüz hareketi yaptı. Sırf benim için. Şöyle demek istiyordu. Allah Allah, param yokmuş. Fazladan bir ayrım daha ekleniyordu buna. Çok tuhaf, ben var sanmıştım. Bütün bunları da biraz abartmalı, biraz kabaca yapıyordu. Sesini duyuramamaktan korkan bir oyuncu gibiydi. Sonrası için hemen hemen şöyle diyebilirim. Bakışımın baskısı altında yeniden sergiye yaklaştı, kitabı cebinden çıkarıp birden eski yerine koydu. Bunu öyle bir doğallıkla yaptı ki gözcü hiçbir şey fark etmedi. Sonra bu kez serbest olduğunu umarak yeniden kaldırdı başını. Ama nerede? Gözüm gülümsüyordu. Onunla konuşmak istiyor, yanına yaklaşmak için vitrinden ayrılmasını bekliyordum. Ama kımıldamıyor, kitapların önünde öylece duruyordu. Gözlerimi üzerine diktiğim sürece kımıldamayacağını anladım. O zaman düşsel avın in değiştirmesi için köşe kapmaca oynadığı gibi göreceğini görmüşçesine birkaç adım uzaklaştım. O da uzaklaşmaya başladı. Ama sıvışmasına zaman kalmadan yanına vardım. Neydi o kitap? Dedim birden. Ama sesimi de yüzümü de elimden geldiğince yumuşattım. Dost doğru yüzüme baktı. Kuşkuyu üstünden attığını sezdim. Belki yakışıklı değildi ama ne güzel bir bakışı vardı. bir derinin dibindeki otlar gibi türlü türlü duygular oynaşıyordu içlerinde. Bir Cezayir rehberi ama fazla pahalı, o kadar zengin değilim.
Kaçaydı?
2,5 frank. Ama sana baktığımı görmesen cebinden çıkarmadan kirişi kıracaktın.
Çocuk bir ayaklanış hareketi yaptı, sonra dikleşti, pek bayağı bir tavırla.
Yoksa siz beni bir hırsız mı sandınız? Dedi.
Bunu öyle kesinlikle söyledi ki neredeyse gördüğümden kuşkuya düşürecekti beni. Dayatınca ipin ucunu kaçıracağını anladım. 3 frank çıkardım cebimden. Hadi git al, bekliyorum seni.
2 dakika sonra çok istediğin esneyi karıştırarak çıkıyordu dükkandan. Elinden aldım. Eski bir Juan rehberiydi. 1871'den kalma.
Ne yapmak istiyorsun bununla? Dedim geri verirken.
Fazla eski, artık işe yaramaz.
Hayır diye karşı geldi. Öte yandan daha yeni rehberlerin çok daha pahalı olduklarını, kendi yapacağı iş için bunun haritalarının da aynı işi göreceğini söyledi. Sözlerini olduğu gibi geçirmeye çalışmıyorum. Öyle ya, kullandığı sözler, hele tümceleri, incelikten yoksun olmadığı için daha bir güzelleşen, olağanüstü kenar mahalle ağzından sıyırdınız mı bütün özelliklerini yitirirdi.
Bu parçayı kısaltmak zorunlu. Kesinlik öykünün ayrıntılarıyla değil, okurun imgeleminde tam gerekli yerlere yerleştirilmiş 2-3 çizgiyle elde edilmeli. Öte yandan bunları çocuğa anlattırmak da fena olmazdı sanırım. Onun görüş noktası benimkinden daha anlamlı. Çocuk kendisine gösterdiğim dikkatten dolayı hem rahatsız olmuş hem de koltukları kabarmıştır. Ama bakışımın ağırlığı yönünü değiştiriyor biraz. Daha çok yumuşak ve bilinçsiz olan bir kişilik savunmaya geçiyor. Bir tutumun ardına gizleniyor. Oluşma içindeki varlıkları incelemek kadar güç şey yoktu. Bunlara yalnız yandan, profilden bakmak ister. Çocuk birdenbire en sevdiği şeyin coğrafya olduğunu söyledi. Bu aşkın ardında bir başıboşluk içgüdüsü saklı olabileceğini düşündüm.
Oraya gitmek ister miydin? Diye sordum.
Elbette, dedi hafiften omuz silkerek. Ailesinin yanında mutlu olmadığı düşüncesi geldi aklıma. Anası babasıyla birlikte mi oturduğunu sordum.
Evet.
Onlardan hoşlanmıyor muydu?
İsteksizce karşı geldi. Az önce durumunu fazla açığa vurduğu için biraz kaygılı görünüyordu.
Bunu bana niçin soruyorsunuz? Diye ekledi.
Hiç, dedim hemen. Sonra parmağımın ucuyla yakasındaki sarı kurdelaya dokunarak,
bu ne? Dedim.
Kurdela, görmüyor musunuz?
Sorularım rahatını kaçırıyordu, açıktı bu. Birdenbire bir düşman gibi bana döndü. Sonra hiç mi hiç ummadığım alaycı, küstah bir tavırla,
bana baksanıza, öğrencileri sık sık gözetler misiniz böyle?
Dedi, dağıttı beni.
Sonra ben şaşkınlık içinde yanıt olsun diye bir şey kekelerken kolunun altında taşıdığı okullu çantasını açtı, aldığı kitabı içine sokuşturdu. Çantada hepsi de aynı mavi kağıtla kaplanmış ders kitapları ve birkaç defter vardı. Birini aldım, bir tarih kitabıydı. Üzerine iri harflerle adını yazmıştı. Yeğenimin adını görünce yüreğim hopladı. Georges Moligny. Bu satırları okuyunca Bernard'ın da yüreği hopladı. Bu öykü onu da son derece ilgilendirmeye başladı. Kalpazanlarda benim rolümü oynayacak olan kimsenin kız kardeşiyle iyi bağıntılarını sürdürürken onun çocuklarını hiç tanımamış olabilmesini kabul ettirmek güç olacak. Gerçeği değiştirmek her zaman çok güç olmuştur benim için. Saçların rengini değiştirmek bile gerçeği daha az gerçeğe benzer kılan bir hile gibi gelir bana. Her şey birbirine bağlıdır. Yaşamın sunduğu olaylar arasında öyle ince bağımlılıklar sizlerim ki hepsi birden değiştirilmedikçe bir teki bile değiştirilemez gibime gelir. Ne de olsa bu çocuğun annesinin babamın ilk karısından doğmuş üvey kız kardeşim olduğunu, kendisini annem babam yaşadığı sürece görmediğimi, ilişkilerimizi miras işleri dolayısıyla arttırdığımızı anlatamam. Bütün bunlar zorunlu, daha fazla açılmamak için ne uydurabilirim bilmiyorum. Başka ne uydurabileceğimi de göremiyorum. Üvey kız kardeşimin 3 oğlu olduğunu biliyordum. Yalnız büyüğünü, tıp öğrencisi olanını tanıyordum. Onu da şöyle bir görmüştüm ancak. Öyle ya, vereme yakalandığından öğrenimine ara vermişti. Güneyde bir yerde bakım altındaydı. Öbür ikisi Polini görmeye gittiğim saatlerde hiç evde değillerdi. Karşımdaki en küçüğüydü kuşkusuz. Şaşkınlığımı hiç belli etmedim. Ama evine öğle yemeğine gittiğini öğrendikten sonra küçük George'dan birdenbire ayrılarak Notre Dame de Champs sokağına ondan önce varmak için bir taksiye atladım.
Bu saatte varınca Polly'nin beni öğle yemeğine alıkoyacağını düşündüm. Umduğum gibi oldu. Perenden çıkarken yanıma aldığım kitabımı ona armağan ederdim. Zamansız gelişime bahane olurdu bu. Polly'nde ilk kez bir yemek yiyordum. Eniştemden çekinmem yersizdi. Pek öyle dikkate değer bir hukukçu olduğunu sanmam. Ama bir arada olduğumuz zaman ben kendi mesleğimden söz etmediğim gibi o da kendi mesleğinden söz etmemesini biliyor. Böylece çok iyi anlaşıyoruz. O gün Polly'ne gelince az önceki karşılaşma konusunda tek sözcük söylemedim elbet. Polly öğle yemeğine kalmamı rica ettiği zaman bu bana yeğenlerimi tanımamı sağlar inşallah dedim. Çünkü biliyorsunuz ikisini tanımıyorum daha. Olivia biraz geç dönecek dedi. Bir dersi var. Onsuz oturacağız sofraya. Ama şimdi George'un döndüğünü işittim. Çağırayım. Sonra yandaki odanın kapısına koşarak George gel de dayına bir merhaba de diye seslendi. Ufaklık yaklaştı. Bana elini uzattı, onu öptüm. Çocukların gizleme gücüne hayranım. Hiç şaşkınlık göstermedi. Sanki beni tanımıyordu. Yalnız çok kızardı. Ama annesi bunun çekingenlikten ileri geldiğini sandı. Az önceki av köpeğini yeniden karşısında bulunca keyfi kaçmış olmalıydı. Çünkü hemen hemen aynı anda bizden ayrıldı. Yandaki odaya döndü. Yemek odasıydı orası. Yemek aralarında da çocukların çalışma odası olduğunu anladım. Ama hemen sonra babası salona girince gene göründü. Yemek odasına geçtiğimiz andan yararlanarak yanıma yaklaşıp elimi tuttu. İlkin bir arkadaşlık belirtisi sandım bunu, hoşuma gitti. Ama hayır, elimi açtı, ben de kendi eli üzerine kapadım elimi. Avucuma hiç kuşkusuz yeni yazdığı bir küçük pusula sokuşturdu. Sonra parmaklarımı üzerine kıvırdı, sertçe sıktı. Söylemek bile fazla, ben de katıldım oyuna. Küçük pusulayı cebimde sakladım. Ancak yemekten sonra çıkarabildim. Şunları okudum üzerinde. Kitap işini anneme babama anlatırsanız, sizden nefret edeceğim sözcüklerini karalamıştı, bana çirkin önerilerde bulunduğunuzu söyleyeceğim. Daha aşağıda da şu sözcük vardı. Liseden her gün saat 10'da çıkarım. Dün X'in gelişi yüzünden yazmaya ara verdim. Konuşması keyfimi kaçırdı. X'in söylediğini çok düşündüm. Yaşamım hakkında hiçbir şey bilmiyor ama kalpazanlar taslağımı uzun uzun açıkladım ona. Öğütlerinden her zaman yararlanmışımdır. Çünkü görüş açısı benimkinden farklıdır. Yapmacıklığa düşeceğim çünkü konunun kafamdaki gölgesi uğrunda gerçek konuyu bırakacağım diye korkuyor. Beni kaygılandıran şey yaşamın, yani yaşamımın yapıtımdan ayrıldığını, yapıtımın yaşamımdan uzaklaştığını duymak. Ama bunu ona söyleyemedim. Şimdiye kadar bütün yazdıklarımı kendi beğenilerim, duygularım, kişisel deneyimlerim beslerdi. Doğrusu da buydu. En iyi kurulmuş tümcelerimde hala yüreğimin çarptığını duyardım. Bundan böyle düşündüğümle duyduğum arasındaki bağ koptu. Yapıtımı soyuta ve yapmacığa yuvarlayan şey, bugün yüreğimi istediği gibi konuşturmak konusunda çektiğim güçlük müdür diyorum. Bunu düşünürken birdenbire Apollon ve Daphne masalının anlamı serildi gözlerimin önüne. Bir tek kucaklayışla hem defne dalını hem de aşkının ereğini kavrayabilene ne mutlu diye düşündüm. George'la karşılaşmamı öyle uzun anlattım ki Olivia'nın sahneye girdiği anda durmak zorunda kaldım. Bu öyküye ondan söz etmek için başlamıştım ancak George'dan söz edebildim. Ama bilmiyor değilim. Olivia'dan söz edeceğim anda ağır davranmam bu anı geciktirmek istememden ileri geliyor. O ilk gün sofraya oturduğu anda onu görür görmez ilk bakışımda, daha doğrusu onun ilk bakışında bu bakışın beni avuçlarına aldığını, yaşamımı artık kendi avucumda tutmadığımı anladım. Polly kendisine daha sık geleyim istiyor. Çocuklarıyla biraz ilgilenmemi ısrarla rica ediyor. Babalarının onları iyi tanımadığını çıtlatıyor bana. Konuştukça daha cana yakın buluyorum onu. Nasıl oldu da bu kadar uzun zaman ona gidip gelmedim anlamıyorum. Çocuklar Katolik yetişmiş ama kendisi ilk Protestan eğitimini anımsıyor. Annem geldiği zaman Polly ortak baba ocağımızdan ayrılmış. Ama gene de birçok benzerlikler buluyorum aramızda. Çocuklarını Laura'nın büyüklerinin yanına, benim de uzun zaman kaldığım yere pansiyona verdi. Azais pansiyonu ilk başlarda papazlık yapmış biri. Yani babanın eski dostlarından yaşlı Azais tarafından kurulmuş olmasına, bugün de onun tarafından yönetilmesine karşın özel bir inanç rengi taşımamakla övünür. Benim zamanımda Müslümanlara bile rastlanırdı burada. Pauline, Wilson'ın yattığı sanatoryumdan oldukça iyi haberler alıyor. Söylediğine göre mektuplarında ona benden söz ediyormuş. Oğlunu daha iyi tanıyayım istiyor. Çünkü ancak şöyle bir görmüştüm onu. Büyük oğluna büyük umutlar bağlıyor. Aile onun pek yakında iş kurmasını, yani müşterilerine bağımsızca kabul edebileceği bir yeri olmasını sağlamak için büyük özverilere katlanıyor. Şimdilik Olivia ile George'u dairelerinin altında boş bulunan bir ayrı odaya yerleştirmiş. Böylelikle oturdukları küçük dairenin bir bölümünü ona ayırmışlar. Büyük sorun, Vincent'ın sağlık nedeniyle hastanede çalışmaktan vazgeçmek zorunda kalıp kalmayacağı. Doğrusunu söylemek gerekirse Vincent pek ilgilendirmiyor beni. Annesiyle bol bol onu konuşuyorum ya, sırf gönlü hoş olsun diye. Bir de Olivia üzerinde daha uzun durabilelim diye konuşuyorum. George'a gelince çok soğuk davranıyor bana. Bir şey söylediğim zaman kısa bir yanıtla yetiniyor. Benimle karşılaşınca da anlatılamayacak kadar kuşkulu bir bakışla bakıyor yüzüme. Öyle sanıyorum ki okulunun kapısına gidip beklemedim diye kızıyor bana. Ya da bana pas verdiği için kendi kendine kızıyor. Olivia'yı da fazla görmüyorum. Annesine gittiğim zaman çalıştığı odaya gidip onu görmeyi göze alamıyorum. Rastlantı sonucu karşılaşınca da öyle beceriksiz, öyle şaşkın oluyorum ki ona söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu beni öyle dertlendiriyor ki annesine onun evde olmadığını bildiğim saatlerde gitmeyi yeğe tutuyorum. 12. Edward'ın günlüğü. Devam. 2 Kasım. Duvier, Laura'lardan benimle birlikte çıktı. Lüksemburg bahçesinin içinden Odeon'a kadar yürüdük. Uzun uzun konuştuk. Wordsworth üzerine bir doktora tezi hazırlıyor. Ama daha ilk sözlerinden Wordsworth'un şiirinin en özgün niteliklerini göremediğini seziyorum. Tennyson'ı seçse daha iyi ederdi. Duvier'de yetersiz, soyut, safça bir şeyler var gibi. Bütün nesneler ve varlıklar göründükleri gibidir sanıyor. Kendisi olduğu gibi görünüyor da ondan belki. Laura'nın en iyi dostu olduğunuzu biliyorum, dedi bana. Sizi biraz kıskanmalıydım kuşkusuz ama elimde değil. Tam tersine, hakkınızda bütün söyledikleri hem onu daha iyi anlamama hem de dostunuz olmayı dilememe yol açtı. Geçen gün kendisiyle evlendim diye bana kızıp kızmadığınızı sordum. Tersine böyle yapmasını öğütlediğinizi söyledi. Bunu böylesine dümdüz söyledi sanıyorum. Bundan dolayı teşekkür etmek isterdim size, dedi. Sonra gülümsemeye çalışarak ama titrek bir sesle, gözlerinde yaşlarla, bir de bunu gülünç bulmamanızı isterdim. Çünkü çok içten teşekkür ediyorum, diye ekledi. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Çünkü gerekenin çok altında buluyordum heyecanımı. Karşılıklı bir açılmaya girişmeyeceğimi de iyice seziyordum. Beni biraz soğuk bulmuştur ama sinirime dokunuyordu. Gene de elimden geldiği kadar coşkunlukla sıktım uzattığı eli. İstenen sevgiden çok daha fazlasını verdiğimiz bu sahneler her zaman üzücüdür. Hiç kuşkusuz sevgimi zorlamayı düşünüyordu. Daha anlayışlı olsaydı bir şeylerinin çalındığını duyardı. Ama şimdiden kendi davranışından dolayı minnettar olduğunu görüyordum. Davranışının yansımasını benim yüreğimde de görür gibi oluyordu. Ben hiçbir şey söylemeyince susuşumdan huzuru kaçtı belki. Hemen ekledi. Karşılaştırma yapmasını önlemek için Cambridge'de süreceği yaşamın değişikliğine güveniyorum. Çünkü karşılaştırmaları benim zararıma olurdu. Ne demek istiyordu bu sözle? Anlamamaya çalışıyordum. Belki de karşı çıkmamı bekliyordu. Ama bu da bizi daha çok örselemekten başka bir şeye yaramazdı. Kimi insanlar böyledir işte. Suskunluklara dayanamayan bir çekingenlikleri vardır. Susmaları aşırı bir yakınlık gösterisiyle doldurmak isterler. Sonra da tutar, size karşı hep içten davranmışımdır derler. Hay Allah, işin önemli yanı içten olmak değil, karşıdakinin de içten olmasını sağlamak. Kendi içtenliğinin benim içtenliğimi önlediğini de göz önüne almalıydı. Ama kendisiyle dost olamasam bile Laura için çok iyi bir koca olacağını sanıyorum. Çünkü burada her şeyden önce iyi niteliklerini kakıyorum başına. Sonra Cambridge'den söz ettik. Oraya gelip kendilerini göreceğime söz verdim. Laura hangi saçma gereksinimle benden söz etti ona? Kadında hayranlık verici bir bağlanma eğilimi vardır. Sevdiği adam çoğu zaman aşkını asacağı bir askıdan başka bir şey değildir. Laura ne içten bir kolaylıkla yapıyor değiştirmeyi? Duvier ile evlenmesine aklım erer. Bunu ona ilk öğütleyenlerden biri de ben oldum. Ama biraz keder beklemek de hakkımdı. 3 gün sonra düğün. Kitabım hakkında birkaç yazı. bana en gönülden tanınan nitelikler en çok nefret ettiklerim. Bu eski şeyleri yeniden bastırmakla iyi mi ettim? Şimdi sevdiğim hiçbir şeye denk düşmüyorlar. Ama ancak şimdi varıyorum bunun farkına. Kendim değişmişim gibi gelmiyor bana. Ama kendi bilincime ancak şimdi varıyorum sanki. Şimdiye kadar kim olduğumu bilmiyordum. Beni bana hep bir başkasının göstermesi gerekmesi olur şey mi? Bu kitap Laura'ya göre oluşmuştu. Bunun için onda kendimi tanımak istemiyorum artık. Mevsimlerin önüne geçmemizi sağlayacak olan bu sevgi kökenli sezgi gücü yasak mı bize? Arkadan gelenleri yarın hangi sorunlar kaygılandıracak? Ben onlar için yazmak istiyorum. Daha belirsiz meraklara bir besin sağlamalı, daha kesinleşmemiş gerekleri karşılamalı. Öyle ki bugün bir çocuktan başka bir şey olmayan kimse, yarın yolunun üstünde bana rastlayınca şaşırmalı. Olivia'da geçmişin bunca merakını, sabırsız yetinmezliğini duymaktan ne kadar hoşlanıyorum. Kimi zaman onu ilgilendiren tek şey şiirmiş gibi geliyor bana. Ozanlarımızı onun içinden okudukça, kendini yürekten ve akıldan çok sanat duygusunun önderliğine kaptırmış ozanlarımızın çok ender olduğunu seziyorum. İşin garibi Oscar Molinier bana Olivia'nın dizelerini gösterdiği zaman, Olivia'ya sözcükleri boyunduruk altına almaktan çok onların önderliğine boyun eğmesini öğütledim.